Ayrım 20. Öfkeli Yıllar Altan Öymen. Sayfa 267. 13. Bölüm. İdam, gene idam, gene idam. Şevket Moca'nın komünistlere karşı önerdiği önlem pratikti. İster merkez, ister hücre üyesi olsun, isterse sadece propaganda yapsın, hepsi idam edilmeliydi. Ceza kanunumuzdaki Mussolini maddelerinin özgeçmişi. Kapalı oturumda yapılan gizli açıklamalar. Türkiye'deki McCarthy'ciler. Cumhuriyet gazetesi Atatürk resminin altında Stalin'in resmini mi yayımladı? Menderes'in CHP'ye attığı gol. Şevket Moca'nın adı değişim yıllarında geçmişti. Komünist avcısı diye tanınıyordu. Trakya kökenli, İstanbul'da yerleşmiş zengin bir aileden geliyordu. Anadolu yakasında Kuzguncuk ile Beylerbeyi arasında ünlü bir yalısı vardı. Demokrat Parti'ye 1950'den önce katılmış, 1950 yılında Tekirdağ'dan aday gösterilmiş ve seçilmişti. Siyasetteki ününü ilk olarak 1950 Temmuz'undaki Af Kanunu çıkarken yapmıştı. O kanunun kapsamına Nazım Hikmet'in de girmesine karşıydı. Onun affedilmemesi için mecliste arkadaşlarıyla birlikte bir kampanya açmıştı. Önergeler vermişti ama başarılı olamamıştı. Moca'nın komünist avcılığının nedenleri arasında kişisel meseleleri de vardı. İlk eşi Sare Hanım, Nazım Hikmet'in küçük teyzesiydi. Onunla geçinememiş, boşanmış, ikinci bir evlilik yapmıştı. Fakat asıl derdi kızıylaydı. Kızı Ayşe Mocan onun karşı çıkmasına rağmen bir komünistle evlenmişti. Trabzonlu Baştımar ailesinden Dündar Baştımar'la. Baba Mocan buna o kadar kızmıştı ki damadını ve kızını komünisttirler diye savcılığa ihbar etmişti. Ama iddia yargı aşamasında ciddi bir kanıt bulunmadığı için sonuçsuz kalmıştı. İşte o Şevket Mocan, Doktor Sevim Tarı ve arkadaşlarının yakalanmasından sonraki gelişmeler sırasında yeniden gündemdeydi. Komünistler hakkında çok daha önce verdiği bir yasa önerisini hatırlatıyordu. Yasa önerisini meclise bir yıl önce 52 arkadaşının daha imzasını alarak vermişti. Türk Ceza Kanunu'nun komünistlikle ilgili 141. maddesinin ağırlaştırılmasını istiyordu. İmzacılar arasında Demokrat Parti'nin önemli milletvekilleri vardı. Doktor Mükerrem Sarol'dan Enver Güreli'ye kadar Menderes'in daha sonraki kabinelerinde bakan olacaklar vardı. Ama meclisin Adalet Komisyonu'na sevk edilen önerinin görüşülmesi çok uzun sürmüştü. Hükümetin Türk Ceza Kanunu'nun daha birçok maddesinin değiştirilmesini öngören bir tasarısıyla birlikte ele alınmıştı. Meclisin gündemine bir türlü girememişti. Mocan şimdi bunu hatırlatıyordu. Konunun bir an önce Meclis Genel Kurulu'na gelmesini ve komünistlere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyordu. Moca'nın önerisinin özeti kamuoyunca da belliydi. Komünistlere karşı şu önlemleri içeriyordu. 1. Komünist veya adı başka da olsa komünist oldukları kanaatine varılan partilerde merkez yöneticiliğinden hücre yöneticiliğine kadar görev alan ne kadar aktif üye varsa hepsi idam edilsin. 2. Sadece partilerde değil, edebi, ilmi, hukuki, iktisadi, mesleki adlar altında kurulup aynı yönde faaliyette bulunan derneklerde aktif üye olanlar da idam edilsin. 3. Aynı yöndeki faaliyeti sendikalar, işçi teşekkülleri, işçi çalışma yerleri, sivil asker devlet kuruluşları içinde gösterenler de idam edilsin. 4. Aynı yöndeki fiiller hakkında propaganda yapanlar da idam edilsin. Önerinin ana çizgisi bu kadar kestirmeydi. Ahmet Haşim'in ünlü mısrağı malum. Akşam, yine akşam, yine akşam. Moca'nın önerisi de aynı vezinle mef'ulü mefa'ilü şöyle özetlenebilirdi. İdam, gene idam, gene idam. Sedat Semavi'nin sınır dışı önerisi. Şevket Mocan ve arkadaşlarının bu idam işine koydukları istisnalar da vardı. Onlara da değinelim. Propaganda konusunda bazı halleri idam kapsamının dışında tutmuşlardı. Eğer bu propaganda işlenen fiili sadece övmekle veya iyi göründüğünü söylemekle sınırlı kalırsa, suçluya verilecek ceza idamı olmayacak, 10 yıla kadar indirilebilen bir hapis cezası olacaktı. Ama bu suç birkaç kişi arasında işlenen bir suç olmaktan çıkıp basın yayın yoluyla işlenirse durum yeniden değişecekti. O durumda sadece o propagandayı yapanların değil, ona çeşitli şekillerde katkıda bulunanların cezası da idam olacaktı. Yani ceza kanunundaki resmi adıyla ölüm cezası. Bunun kapsamını görmek için önerinin o bölümünü buraya aynen alalım. Şöyleydi. Eğer bu propaganda örnek ve iyi gördüğünü söylemek fiilleri, açık veya gizli maksadı anlatacak şekilde örtülenmiş olarak siyasi veya edebi veya mesleki veya iktisadi veya mizahi yazılmış, telif, tercüme, iktibas edilmiş matbualar, açık veya örtülü resimler vasıtasıyla yapılırsa, eseri veya yazıyı yazanlar, resmi yapanlar, tercüme iktibas edenler ölüm cezasıyla cezalandırılır. Yani ölümden ne mizahçılar kendini kurtarabilecekti ne ressamlar. Eğer yazıp çizdiklerinin komünistik olduğu sonucuna varılırsa. Şevket Moca'nın önerisindeki 141. madde metni hayli uzundu. İçinde komünistlik suçunun tamamen oluşmayıp da teşebbüs aşamasında kalması durumu için de fıkralar vardı. Bunlar tabii ceza kanununun genel hükümleri karşısında idamlık haline getirilememişti. 15 yıldan aşağı olmamak üzere kaydıyla ağır hapisle başlayıp en fazla müebbet hapise kadar uzanan bir yelpazeye yerleştirilmişti. Bir de komünistlikle hiçbir ilgisi olmasalar bile komünistleri veya komünistlik yapmak isteyenleri görüp de resmi makamlara haber vermeyenler için konulmuş 5 yıl hapis cezası vardı. En hafif ceza galiba oydu. Şunu da hatırlamalı, o zaman şimdiki gibi herkese uygulanan ve her cezayı yarısına kadar indiren bir infaz kanunu yoktu. Kanundaki hapis cezalarının son gününe kadar yatılıp çekilmesi gerekiyordu. Komünistlere idam talebinin yandaşları sadece siyasette değil, basında da vardı. Büyük gazetelerin sahip ve baş yazarları da idamı tek yol saymasalar bile ona doğrudan doğruya karşı çıkmıyorlardı. Hürriyet gazetesinin o zamanki baş yazarı ve sahibi Sedat Simavi, komünistlere karşı biraz daha hafif bir ceza olarak Rusya'ya sürmeyi öne sürüyordu. Ama idamı reddetmeksizin, sadece onun bir alternatifi olarak şöyle diyordu. Bize kalırsa komünistlikle itham edilen kimselere ancak iki türlü ceza tertip edilebilir. Ya bunlar derhal Rus hudutlarına götürülüp bırakılır yahut da dar ağacına sevk edilir. Bu hainler için bir üçüncü şekil cezayı tasavvur edemiyoruz. Komünist damgasını yemiş bir hainin aramızda yaşamaya hakkı yoktur. Mocan için ise bu iş öyle sürgünle Rus hudutlarına bırakmakla halledilecek iş değildi. Kesin çözüme onun verdiği idamlı yasa önerisiyle varılabilirdi. Ama o fırsat büyük ölçüde kaçırılmıştı. Şevket Mocan önerisinin komisyonda görüşülüp meclise sunulmasının gecikmesini büyük bir gaflet olarak görüyordu. İstanbul'da tutuklananlar için, benim önerim kanunlaşsaydı bunlar şimdi hemen idam edilebilirlerdi. Şimdi bu değişiklikleri yapsak bile eski maddelere göre yargılanacaklar, 5-10 yıl yatıp kurtulacaklar diyordu. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun komünistlikle ilgili maddelerinde idam gibi, müebbet hapis gibi cezalar yoktu. En yüksek cezanın sınırı 10 yıldı. Moca'nın hayıflanması bundandı. Ama zararın neresinden dönülse kârdır der gibi tüm milletvekillerine çağrı yapıyordu. Teklifimiz meclise gelsin, idam kabul edilsin, hiç olmazsa bundan sonraki komünistlik suçlarının cezası idam olur diyordu. Menderes daha insaflı. Ancak şu vardı, komünizm tehlikesini hem dış hem iç politikasında önemli bir koz olarak kullanmak isteyen Menderes hükümeti bile Moca'nın önerisini çok aşırı bulmuştu. Ölüm cezasını bu kadar çok kullanan bir yasal düzenleme hiçbir ciddi ülkede yoktu. Bu o sırada McCarthy'cilik dönemini yaşayan ve müttefiklerini de ülkelerindeki komünistleri bir yolunu bulup tasfiye etmeye teşvik eden Amerika'da bile yadırganabilirdi. Moca'nın teklifi Adalet Komisyonu'nda bu yüzden bekletilmiş, hükümetin ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren tasarısıyla birlikte görüşülmüştü. Hükümet tasarısı ceza kanununun hırsızlıktan uyuşturucu satışına kadar birçok suçla ilgili 21 maddesinde yeni düzenlemeler içeriyordu. Onlar arasında Şevket Moca'nın komünistlere idam sloganıyla değiştirilmesini istediği 141. maddeyle ilgili yeni bir düzenleme de vardı. O düzenleme gerçi Moca'nınki gibi bol idamlı değildi ama o da komünistlik faaliyetlerinin cezalarını arttırıyordu. En yüksek ceza sınırını 15 yıla çıkarıyordu. O arada başka totaliter rejimleri kurmayı hedefleyen faaliyetlerle birlikte irtica faaliyetinin cezalarını da artırıyordu. Moca'nın teklifinin komisyonda hükümetin tasarısıyla birlikte görüşülmesinin sonucu şu olmuştu. Hükümetin tasarısındaki 141. maddenin görüşülmesine sıra gelince, komünistlikle ilgili cezalarda Moca'nın değil, hükümetin koyduğu ölçüler esas alınmıştı. Komisyonda Mojan ve arkadaşlarının görüşleri de dinlenilmişti. Bazı önerileri dikkate alınarak birkaç ceza artırımı yapılmıştı. Ama tasarı komünizme karşı gene de şiddetli hükümler içermekle birlikte o şiddetin dozu Mojan'ınki kadar yüksek olmamıştı. Şevket Mojan buna kızmıştı. Önerilerini genel kurulda da yineleyeceğini belirtmişti. Ama kızgınlığını hükümete karşı çıkacak boyutlara kadar götürememişti. Mussolini maddelerinin öyküsü. Burada bu 141. madde konusuna biraz yakından bakmakta fayda var. Hikayesi hayli eskidir. Uzantısı olan 142. madde ile birlikte Mussolini maddeleri diye anılır. Bizim mevzuatımıza girişi ve geçirdiği değişiklikler de ilginçtir. Bu hikayeyi kısaca anlatalım. 1951 Kasım'ında meclise gelen hükümet tasarısındaki yeni 141. madde eski 141. madde gibi başlıyordu. Komünizmin adını anmıyor tarifini veriyordu. O tarif Türk Ceza Kanunu'na 1936 yılında girmişti. Kaynağı İtalyan Ceza Kanunu'nda Mussolini zamanında yapılan bir değişiklikti. Mussolini'nin resmi adı faşizm olan rejimi malum komünizm öteden beri en büyük düşman sayıyordu. O düşmana karşı önce 1926 yılında Devleti Koruma Yasası diye özel bir kanun çıkarmıştı. Sonra da 1930 yılında bir ceza yasası reformu yaparak o özel kanundaki maddeleri ceza kanununa eklemişti. Türkiye'nin Cumhuriyet'ten sonra kabul ettiği ceza kanununun tümü İtalyanların eski 1889 tarihli ceza kanunundan alınmıştı. Mussolini zamanındaki değişiklikler yapılınca onları da alma fikri Türk hükümetince de benimsenmişti. 1936 yılında da o iş gerçekleşmişti. İtalyan Ceza Kanunu'na 270 ve 272. madde olarak giren esaslar Türk Ceza Kanunu'na 141 ve 142. maddeler olarak girmişti. Komünistlik suçunun İtalyan kanunundaki tarifiyle birlikte. Ülkemizde o tarif bir zamanlar çok ünlüydü. Biz o dönemin gazetecileri onu ezbere bilirdik. Çünkü 141. madde ve özellikle onun komünizmin propagandası ile ilgili uzantısı olan 142. madde, o zamanki Türk Ceza Kanunu'nda yazarların çizerlerin başına dert olan maddeler arasındaydı. Bugünün genç gazetecilerinin bunu bilmesine gerek yok. İyi ki de yok. Çünkü malum ülkemizdeki 141 ve 142 Doğu blokunun çökmesinden sonra artık gereği kalmadı diye kaldırıldı. İrtica suçlarıyla ilgili 163. madde ile birlikte. Ama yürürlükte kaldığı 60 yıla yakın zaman içindeki Türk düşünce hayatında izler bıraktı. Birçok düşünce insanında da gözaltı, tutukluluk, hapislik gibi hallerin unutulmaz anılarını bıraktı. O yüzden ezbere bilirdik. Tabii 301. madde konusu ayrı. O bugün de var. Bizim zamanımızda da 159. madde olarak vardı. O da ezberimizdeydi. Mussolini maddeleri diye bilinen 141 ve 142'deki tarifin 1936'da Türkçe'ye çevrilip bizim kanunumuzda alınan metni şöyle başlıyordu. Sonradan çok tartışılacak olan kelimeler büyük harflerle yazıldı. Memleket dahilinde içtimai bir zümrenin, yani sosyal bir sınıfın, diğerleri üzerinde tahakkümünü, yani baskıcı egemenliğini, şiddet kullanmak suretiyle tesis etmeye, kurmaya veya içtimai bir zümreyi şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadi veya içtimai nizamları şiddet kullanarak devirmeye matuf, yani yönelik. Bu girişin arkasından o fiilleri gerçekleştirmeye yönelik olarak cemiyet kuran ve veya cemiyetleri idare eden kişilerin 5 yıldan 12 yıla kadar, o cemiyetlere üye olanların da 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapse mahkum edilecekleri bildiriliyordu. 142. madde o fiillerin propagandasını yapanlar içindi. Onların cezası da 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis olarak öngörülmüştü. Şiddet unsuru kalkınca. Burada şu dikkat çekicidir. 1936'da Mussolini faşizminden alınarak ceza kanunumuza giren bu maddeler ülkemizde sonradan bazı değişiklikler geçirdi ve bu değişiklikler o maddeleri daha da ağırlaştırdı. Asıl ağırlaştırma cezalarda değildi. Cezalar da bazı değişikliklerle indirilse de bazılarında arttırıldı. Ama asıl ağırlaştırma 1938 yılındaki değişiklik sırasında maddedeki şiddet unsurunun kaldırılmasıyla oldu. Yayımladığımız tarif metinde büyük harflerle yazılı kelimelerin kaldırılmasıyla. Çünkü metinde görülüyor, suçun oluşması ancak şu şartın var olmasıyla mümkündür. Sosyal bir sınıfın diğerleri üzerindeki egemenliğini kurmak gibi, ülkedeki ekonomik veya sosyal düzeni devirmek gibi hedeflere varmak için şiddet kullanmaya yönelmiş olacaksınız ki suçlu sayılabilirsiniz. Öyle bir yönelişiniz yoksa kurduğunuz cemiyet veya yaptığınız propaganda suç oluşturmaz. Yani ben işçi sınıfının diğer sınıflar üzerinde egemenliğini kurmak istiyorum. Veya bugünkü ekonomik ve sosyal düzeni devirmek istiyorum diyebilirsiniz. O amaçla herhangi bir örgüt, mesela bir siyasi parti kurabilirsiniz. Amacınız o hedefe şiddet kullanmadan, mesela seçimlerde yeterli oy alıp iktidara geçerek varmak ise size kimse suç işledin diyemez. Mussolini maddelerinin ve onların bizim ceza kanununa geçen metinlerinin anlamı buydu. Ama 1938 yılındaki değişiklik yayımladığımız tarif metnindeki şiddet kullanmak suretiyle ve şiddet kullanarak ibarelerini kaldırınca iş değişti. Yeni tarifin sonucu şu oldu. Artık ülkedeki iktisadi veya siyasi düzeni hiçbir şiddete başvurmadan seçim yoluyla değiştirmeyi hedefleyen bir cemiyetin, mesela bir Sosyal Demokrat Parti'nin kurucuları ve yöneticileri de 141'e göre cezalandırılabilirlerdi. Bunun propagandasını yapanlar da 142'ye göre. Yasa hükümlerinin kapsamı bu değişiklikle genişletilmişti. Savcılar artık kendisini sosyal demokrat, demokratik sol veya sadece sol diye niteleyen herkesi "Sen Türkiye'deki düzeni değiştirmek istiyorsun, bunun için propaganda yapıyorsun" diye mahkemeye sevk edebilirlerdi. Gerçi o suçlar için istenecek ceza daha düşük tutulmuştu. Eski kanundaki 5 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis, 2 yıldan 5 yıla kadara indirilmişti. 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapis de 6 aydan 1 yıla kadara. Ama gene de ceza cezaydı. O vakte kadar kanunen suç sayılmayan şiddetsiz düşünceler ve o düşüncelere uygun şiddetsiz fiiller de artık suç sayılmaya başlamıştı. Hem demokratiklik hem soğuk savaşçılık. 1938'den 1949'a kadar durum değişmedi. 1945'te demokratikleşme sürecinin başlamasından sonra da demokrasiye ne kadar bağlı olurlarsa olsunlar, o hedeflere varmak için örgütlenmek isteyenler o maddenin tehdidi altında kaldı. Aradaki önemi daha az, diğer değişiklikleri bırakalım. 1951'den önceki sonuncu değişiklik üzerinde duralım. O 1949 yılında oldu. Türkiye 1945'ten sonra çok partili demokratik hayata adımlarını atarken bu konuda da bir ikilem karşısında kalmıştı. Bir yandan demokratik olan sol hareketlere karşı artık tahammüllü olmak zorunluluğu karşısındaydı, bir yandan da soğuk savaş dönemindeki bir Batı bloku ülkesi olarak komünizme karşı tedbirli olması gerekiyordu. 1949'da Şemsettin Günaltay hükümeti zamanında o iki ihtiyacı da karşılamak için 141 ve 142. maddeler bir kere daha değiştirildi. Metne bazı kelimeler eklendi. Mesela kurulması suç sayılan cemiyetlerin başına bir yıkıcı sıfatı konuldu. Bu da kanunun gerekçesinde şöyle izah edildi. Yıkıcılık sözüyle belirtilen kasta göre devletin siyasi veya hukuki nizamının şöyle olmayıp da böyle olmasının daha iyi olacağı inancıyla parti veya şahısların bu yoldaki fikirlerini açıklamaları fıkra hükmünden hariç kalır, suç olmaz. Maddeye konulan kelimeler ve gerekçeye konulan bu formül solun şiddetlisiyle şiddetsizini aynı kaba koyma yolundaki anlayışı değiştirmeye yeter miydi? Bu artık savcıların, hakimlerin yorumuna kalmıştı. Ama işte 1949'daki Günaltay hükümeti o konudaki iyi niyetini ortaya koymuştu. Dolaylı bir yolla da olsa sosyal demokrat veya demokratik sol hareketleri yeniden maddelerin kapsamından çıkarmıştı. Fakat bunu yaparken karşı karşıya olduğu ikilemin etkisiyle bir Batı bloku üyesi olarak komünizme karşı tedbir alma yolunda da bir şey yapmak istemişti. O amaçla demokratik olmayan komünist solun cezalarını eskisine göre arttırmıştı. 1938 yılındaki değişiklikle konulan 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasını 3 yıldan 10 yıla kadara yükseltmişti. 6 yıldan 1 yıla kadar ağır hapisi de 1 yıldan 7 yıla kadar hapise. Yani hem demokratlık hem soğuk savaşçılık. Günaltay hükümeti ikisinin de gereğini yapmaya çalışmıştı. Menderes'in tasarısı. Şimdi gelelim Menderes hükümetinin 1951 Kasım'ında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen değişiklik tasarısına. Tasarı, belirttik, Türk Ceza Kanunu'nun 21 maddesini değiştiren bir tasarıydı. Tasarının büyük kısmı kaçakçılık gibi, kız kaçırma gibi suçlarla ilgili olan maddeleri uygulamada ortaya çıkan somut ihtiyaçlar üzerine hazırlanmıştı. Komünizmle ilgili değişikliklerin özel nedeni de belli ki Türkiye'nin o sıradaki soğuk savaş koşulları içinde komünizme karşı ne kadar kararlı olduğunu göstermekti. Bu yüzdendir ki tasarıyı hazırlayanlar 141. ve 142. maddelerin o zamana kadarki şeklindeki cezaları yeniden arttırmışlardı. 1949 değişikliğiyle saptanan 3-10 yıllık hapisler 8-15 yıla çıkarılıyordu. 1-7 yıllık hapisler de 5-12 yıla. Fakat 1949 yılında Şemsettin Günaltay hükümetinin karşı karşıya kaldığı ikilem Menderes hükümetinin de karşısındaydı. Soğuk savaşçılığın yanında demokratlık iddiasını da unutmamak gerekiyordu. Hükümet uygulamadaki durumu da göz önünde tutarak demokratik olan solun komünist solu cezalandıran maddelerin kapsamı dışında kalmasını daha güvenceli hale getirmek istemişti. 1949'da o amaçla yapılan değişikliklerin yeterli olmadığı zaman içinde anlaşılmıştı. O yetersizliği gidermek için yasaklanmak istenen cemiyetlerin tarifini 1936'da kabul edilen ilk şekline yaklaştırmak gerekiyordu. Şiddet yerine cebir. Hükümetin hukuk uzmanları maddeye suçun oluşması için de gerekli olduğu belirtilen eski tarifteki şiddet sözcüğü yerine geçmek üzere cebir sözcüğünü eklemişlerdi. Böylece hükümet tasarısında sosyal demokrasi, demokratik sol gibi hareketlerin kapsam dışı kalması yolunda daha belirgin bir adım atılmış oluyordu. Ama buna karşılık komünist örgütlenme ve propagandanın cezaları önemli ölçüde arttırılmıştı. Gerçi belirttik, o arttırmalarda komisyonda yapılan bazı değişiklikler de Mocan başta olmak üzere komünistlere idam girişimcilerini memnun etmekten uzak kalmıştı. Ama tasarı artık o şekliyle meclis gündemindeydi. 141. maddenin komünizmin yeni tarifinin bulunduğu birinci fıkrasının komisyondan geçen metni şöyleydi. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya bir sosyal sınıfı cebir yoluyla, yani zor kullanarak, ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses, yani kurulu iktisadi veya sosyal nizamları cebren yok etmeye matuf, yani yönelik, cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse 8 yıl 15 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 141. maddenin diğer fıkralarındaki ifadeler bu tarife paralel olarak diğer totaliter devlet şekillerini benimseyen cemiyetlerin kurucularına, yöneticilerine ve mensuplarına verilecek cezaları düzenliyordu. 142. maddede 141. madde kapsamına giren tüm cemiyetlerin görüşlerinin propagandasını yapanlara verilecek cezaları.
20. ayrımın sonu. Sayfa 277.